Ayrım 5.
Sayfa 54. Hayatın ilk kez ortaya çıkmasının hemen ardından çevreye yönelik bu etkisinin sonuçları sözünü ettiğimiz besin kriziydi. Hayat kendini var etmiş kaynakları yani bir alt düzeydeki molekülleri tüketerek büyük bir beslenme bunalımının içine sürüklenirken gıda sağlamı konusunda iyice yoksullaşan çevre yepyeni bir hücre tipinin ortaya çıkıp hızla çoğalmasına yol açarak bu ilk büyük krizin de atlatılmasını mümkün kıldı. Bunlar porfirin içeren, ışık yutucu dediğimiz ve organik yönden yetersiz olan bir ortam ve çevrede, güneş ışığının yardımıyla yaşamak için atlanmaz olan organik bileşimleri kendileri üreterek ayakta kalmayı başaran hücrelerdi. Bu tip hücrelerin dolup taştığı bir doğal ortamda, hala güneş ışığını gıda üretme amacıyla kullanmayıp, doğrudan var olan organik besinle beslenme alışkanlıklarını sürdüren hücreler de ayakta kalmayı başarabilmişlerdi. Bu hücreler besin kaynağı olarak sadece öteki canlı hücrelere bağımlı olan ve güneş ışığıyla beslenen hücreleri yiyen hücrelerdi. Eninde sonunda denge gene sağlanmışa benziyordu. Ama bu görünüş aldatıcıydı. Hayat ile çevre arasında gerek bugüne kadar var olmuş olan, gerekse bundan sonra da var olacak olan ilişki bir karşılıklı denge ilişkisidir. Milyarlarca yıl içinde bu denge bozula kurula, son tahlilde gene de olabilecek en iyi konumunu koruya geldiğinden olacak, biz insanlar dengesi hiç bozulmayacak, neredeyse mutlak bir hayat-çevre ilişkisinin var olduğu izlenimini edinmekten kurtulamıyoruz. Bu aynı izlenim bizi hayat karşısında çevrenin edilgen, hayatın üzerinde kendi oynadığı bir tiyatro sahnesinden öte bir şey olmadığı sanısına kaptırmaktadır. Ancak son yıllarda iyice yoğunlaşan çevreci ekolojik tartışmalarla birlikte hayat ile çevre arasındaki gerçek ilişki ve ilintinin ne türden özellikler taşıdığını yeniden kavramaya başladık. Yeryüzündeki hayat ile gezegen üzerindeki doğal koşullar arasındaki denge geçmiş milyarlarca yıl içinde İstediği kadar koruna gelmiş gibi gözüksün, şu anda bile çevrenin dengesine kesinlikle kendiliğinden var olan mutlak ve hep süre gidecek bir denge olmayıp, doğrudan biz insanların faaliyetlerine bağlı, değişken bir değer olduğunu anlamamız gerekir. İnsanoğlunun son birkaç kuşaktır, çevresini teknolojik olanaklarla yönlendirebilme ve değiştirip denetleyebilme biçiminde ortaya çıkan becerileri yüzünden, hayat ile çevre arasındaki söz konusu dengenin çığırından çıkması ve hayatın burada sözünü ettiğimiz o geçmişteki aşamalarda olduğu gibi sürebilme şansının neredeyse son canlı organizmanın direnme gücüne bağlı kalabileceği bir felaket noktasına sürüklenmesi işten bile değildir. Çünkü ilk bunalımdan çıkış yolunu sağlamış olan fotosentezci hücreler özellikle de bu yepyeni özellikleriyle ve aktiviteleriyle yeniden doğal ortamı tehdit edebilecek bir değişmenin de nedeni olmuşlardı. Bu hücreler gelişmenin o zamanki aşamasına kadar güvenilir bir denge içinde görünen atmosferi temel bir değişime uğratmakta gecikmemişlerdi. Yeryüzü var oldu olalı, ilk kez onu saran hava kabuğu içinde oksijen gitgide daha çok birikmeye yüz tutmuştu. Tehlikenin bu kez nasıl aşıldığını anlatmak için birkaç anahtar sözcük yeterlidir. Hayatın bu yeniden ortaya çıkan ve öncekiler gibi içinden çıkılmaza benzeyen tehlikeli durumdan kurtulmak için başvurduğu çare, temel ilkeleri bakımından o zamana kadarki gelişmede gösterdiği tepkilerin şaşırtıcı biçimde aynısı, daha doğrusu bulduğu çarelerin bin benzeridir. Gene yepyeni bir hücre tipi ortaya çıkacaktır. O zamana kadar örneği olmayan enzimler aracılığıyla atmosferin yeni öğesi durumundaki oksijen karşısında kendilerini korumayı başaranlar bu kez bakterilerdir. Ve gene iş bu kadarıyla kalmamıştır. Geçmişte rastlanan durumlarda olduğu gibi hayat bu kez de sadece tehlikeyi önlemekle yetinme yoluna gitmez. Doğal ortam ve çevrede ortaya çıkan değişmeler sadece birer tehlike olarak kalmayıp aynı zamanda gelişmenin hayal gücünü adeta harekete geçiren tahrik edici birer etmene benzemektedir. Kendilerinden daha az şanslı olan modası geçmiş, eski, ağır hareketli hücrelerin pahasına hızla çoğalan oksijene duyarsız bakteri hücreleri er ya da geç kendisine karşı korunmayı birinci görev bildikleri oksijenin büyük kimyasal aktivitesinden yararlanmanın yolunu keşfedeceklerdi. Ama astronomik sayılarla ölçebileceğimiz bakteriler arasında böyle bir beceriyi kotarabilen bakterilerin sayısı başlangıçta muhakkak çok çok küçüktü. Hani bir düzine ya da hatta sadece tek bir bakteri böyle bir olanaktan yararlanma yolunda adım atmış olabilir diye düşünebiliriz. Tek bir bakteri de yeterliydi aslında. Kendi madde özümseme sürecinin enerji gereksinmesini karşılamak için oksijenden yararlanma biçimindeki bu yeni beceri, ona bütün öteki rakiplerine göre öylesine hayal edilmesi güç bir üstünlük sağlamış olmalıdır ki, bu yeteneği kalıtımla devralan kendisinden sonraki ardılları, ötekilerinkiyle karşılaştırılmayacak ölçüde yaşama ayak uydurma şansı elde etmiş olmalıdır. Bu da bu yeni hücre tipinin yeryüzü tarihindeki bu ilk oksijenle soluyan ileri hücrenin birkaç yüz bin yıl içinde bütün yeryüzüne egemen olması anlamına gelir. Bu ilk soluyan hücrenin üstünlüğü gene o zamana kadar ulaşılmaz ya da kullanılmaz görünen bir enerji kaynağını enerji sağlayıcı etmenler arasına katabilme becerisine dayanmaktadır. Porfirinli hücrelerde güneşin enerji kaynağı olarak kullanılabileceğinin keşfedilmesi söz konusuydu. Bu yeni buluş ise keton asidi dediğimiz ve canlı hücrelerin mayalanma sürecinden çıkan son ve atık maddelerin henüz kullanılmayan enerji stokları içerdiği bilgisine dayanır. Mayalanmanın bu atıklarına bağlı enerji, oksijeni kullanmayı öğrenmiş ve sadece bunu öğrenmiş hücrelerin emrine amadedir. Solumak demek, mayalanma, ekşime nedeniyle ortaya çıkan ve parçalanmanın ürünü olan atık maddenin, oksijen aracılığıyla parçalanmasının sürdürülmesi, ama bu kez işe yaramaz karbondioksit gibi bir yapı taşı geri kalana kadar, ne var ne yok, artıksız ayrıştırılması demektir. Soluyabilen hücre, enerji elde etme yolunda mayalanma yoluyla enerji sağlamaya göre çok daha üstünlükleri olan bir süreç aracılığıyla enerji elde etmenin avantajlarına sahip duruma gelmiştir. Çünkü mayalanma yoluyla ancak bir yere kadar gerçekleştirilebilen parçalama işlemi, oksijenin işin içine karışmasıyla sonuna kadar götürülebilmiştir. Oksijenle soluyanların o andan itibaren yaşama yarışını önde götürmelerinde artık şaşılacak bir yan bulabilir miyiz? Olup bitenlerin birbirleriyle bağlamlarını tanıyan kimse, çok küçük miktardaki anaerobik bakterileri saymayacak olursak, ister amip olsun, isterse fil, ister pire olsun, ister insan, bugün yaşayan bütün canlıların soludukları gerçeğini de bir olağanlık olarak algılayacaktır. Bu konuda bizi şaşkınlığa uğratacak biricik olay, yaşayan bütün canlı biçimlerinin bu oksijen soluyarak enerji üretme biçimindeki karmaşık kimyasal süreci gerçekleştirecek beceriyi kazanabilmiş olmalarıdır. Ama burada da yanıt daha önce benzer sorulara verdiğimizden pek farklı olmayacaktır. Soluk alma olayının sadece birkaç kez, hatta belki de sadece bir kez bulunması gerekiyordu. Bu işi başarabilmiş hücre ile bölünme yoluyla ondan türeyen bütün öteki ardılları, daha büyük hücrelerin ortak yaşama sistemleri içine dahil edile edile bu yeteneği onlara aktarmışlardır. Bu yeni ortaklık durumunda da avantajlı olan ev sahibiydi. Gelişmiş hücre, konuk ettiği soluyan bakterinin açığa çıkardığı enerjiden payını alırken, bakteri de kendisinden çok büyük olan ev sahibi hücrenin kendisine sağladığı koruyuculuk hizmetinden yararlanıyordu. Bu, bugünkü bilgilerimize dayanarak değerlendirecek olursak, mitokondri dediğimiz ve günümüze kadar hücre içinde solunum sürecinin taşıyıcılığını yapmış bakteri kökenli organelin doğuş öyküsünden başka bir şey değildir. Hücreye besin veren moleküllerin oksijen yardımıyla artıksız parçalanma süreci yalnızca mitokondriler içinde gerçekleştiğinden, bu organeller hücrenin enerji santralleridir. Plazma dediğimiz hücre bedeni aslında bugün hala besini mayalayarak daha önce söylediğimiz bir ara aşamaya kadar parçalama becerisine sahiptir. Bedenimizi ve tüm vücudumuzu oluşturan sayısız hücre içinde akciğerlerimizle soluyarak aldığımız oksijeni kullanmasını beceren yüzlerce küçük mitokondri olmasa bütün bu soluma çabalarımız hiçbir işe yaramazdı. Kimi ayrıntılara ilişkin büyük bilgi boşluklarımız bulunmakla birlikte bütün bu söylediklerimizi anlamak, daha doğrusu akılla kavramak konusunda güçlük çekmememiz gerekir. Her biri belli bir faaliyet ve işlev alanında uzmanlaşmış değişik çekirdeksiz ilkel hücreleri, bakterileri kendi bünyesinde bir araya getirerek kendini organellerle donatıp yüksek düzeyde bir hücre meydana getirme ilkesi ilk patlamadan bu yana atılan bütün öteki gelişme ve evrim adımlarında gördüğümüz gibi bilinen doğa yasalarına göre gerçekleşmiştir. Hücrenin inşa planının taşıyıcısı DNA'nın bütün bu gelişmeler sonucu kendine ait bir organel olan çekirdeğin içinde toplanmasını ve çekirdeğin öteki organellerin yer aldığı plazmadan yalıtılmasını henüz nedenleriyle açıklayabilecek durumda değiliz. Bu sınırlanmanın sonucu hücre çekirdeğinin ortaya çıkmasıdır. Başka deyişle hücre çekirdeği DNA'nın kendine özgü varlığının plazma içinde belli bir organelde toplanmasına olanak verir. Bildiğimiz bir şey varsa yoğunlaşma ile çekirdeğin ortaya çıkma sürecinin at başı gelişmiş olduklarıdır. Çünkü böyle bir gelişme istisnasız bütün çekirdekli hücreler için geçerlidir. Ama öte yandan hücre çekirdeği kolayca göze batan mikroskop altında boyanmaya gerek kalmadan görülebilen bir ayrıntı olarak biyologlar tarafından iki ayrı hücre tipinin birbirinden ayırt edilmesinde de kullanılır. Biyologlar çekirdeksiz hücre dediklerinde organellerden yoksun ilkel hücreleri kastederlerken çeşitli organellerle bezeli yüksek düzeyde gelişmiş hücrelere çekirdekli hücre adını verirler. Ancak son sayfalarda açıklama için bol bol başvurduğumuz ama içerdiği sorunsala doğru dürüst değinmediğimiz bir başka noktada gene önümüze şu ana kadar yanıtlamadığımız bir soru koymaktadır. Evrim tarihini bilgilerimize dayanarak yeniden kurgularken böylece soluyan ilk hücrelerle birlikte faaliyetlerde uzmanlaşmış öteki hücrelerin doğuşunu açıklamaya çalışırken işin bir yanını fazla kurcalamadan sayısız tek hücrelilerden sadece birkaçının hatta sadece bir tekinin birdenbire o anda gerekli beceriyi gösterebilmiş olmasının gelişmeyi başlatmaya yetmiş olacağını kabaca söyleyip geçtik. Dediğimiz doğrudur da, gelişmenin bundan sonraki yolu sadece bu birkaç ya da tek bir hücrenin kendilerine söz konusu üstünlüğü sağlayan yeteneklerle birlikte çoğalmasıyla mümkün olmuştur. Gel gelelim, bütün bu olup bitenin içinde asıl sorun bu birkaç ya da tek bir hücrenin nasıl olup da birdenbire bu şaşırtıcı ve alabildiğine belli bir amaca uygun işin üstesinden gelebilmiş olduklarıdır. Burada karşılaştığımız sorun gene kaba çizgileriyle yeniden kurmaya çalıştığımız evrim tarihinin belli bir anlamda bu dünya kökenli olmadığı görüşüne hangi nedenlerle olursa olsun bel bağlayan, üstelik böyle düşünürken evrimin bütünüyle bizim dünyamızın yüzünde gerçekleştiği olgusunun reddedilmezliğine bir diyeceği bulunmayanların tavrında belirginleşen sorunun aynısıdır. Çünkü hani tek bir kez dahi olmuş olsa da, bu tek bir kezlik ortaya çıkmanın da yeterli olmuş olacağını biliyoruz. Bir hücrenin birdenbire nasıl olup da solumaya başlayabildiği, hem de soluma becerisinin yaşamın bundan sonraki gelişmesi için tam da kesin bir koşul durumuna geldiği anda, bu becerinin ortaya nasıl olup da çıkabilmiş olduğu gerçekten de açıklanması gereken bir soru odağı oluşturmaktadır. İsterse bu yeteneği tek bir hücre ortaya koyabilmiş olsun, bütün bir biyolojik evrim bakımından tayin edici önemli bir sorunla karşı karşıya olduğumuz gerçeği su götürmez. Bu tek bir hücre ya da birkaç hücre nasıl olmuştur da ana hücrenin bölünmesi sonucunda ortaya çıktığı anda henüz hiç bilmediği, daha doğrusu bilmesine olanak bulunmayan bir çevre özelliğine, doğal ortamda yer almaya başlayan oksijenin varlığına ayak uydurmayı başarabilmiştir. Hiçbir hücre, biyolojik bir işlevi sözcüğün gerçek anlamında öğrenme olanağına sahip değildir. Bir hücrenin soluma ya da fotosentez yapmak gibi bir işlevi doğuşu sırasında yerine getirebilecek konumda olmayıp, daha sonraki yaşam süreci içinde bunun üstesinden gelebilecek duruma gelmesi, bu işlevi sağlayacak beceri edinmesi olanaksızdır. Sözünü ettiğimiz fotosentez ya da soluma gibi işlevler, bedende belirli düzenlemelerin ve yapıların varlığını doğuştan ön koşul olarak ararlar. Örneğimiz bakımından bu yapılar, solunumu sağlayıcı enzimlerdir. Solunumun dayandığı biyokimyasal süreçleri başlatan başka bir deyişle, hücreye oksijeni amaca yönelik bir biçimde kullanma olanağı sağlayan enzimler. Bu türden enzimler o canlıda ya vardır ya da yoktur. Bunlar kalıtım yoluyla elde edilen yapısal düzenlenişin bir öğesidirler ve hücre çekirdeğinde DNA aracılığıyla ya depolanmışlardır ya da depolanmamışlardır. Hiçbir canlı kendiliğinden böyle yapısal düzenlemeleri kurmayı öğrenemez. Öyleyse buraya kadar sürdüre geldiğimiz düşünceler doğruysa, bundan yaklaşık 3 milyar yıl önce oksijen ile baş etmeyi ve ondan yararlanmayı sağlayacak gerekli enzimleri doğuş anından itibaren salt rastlantı sonucu bünyesinde taşıyan, yani oksijen atmosferde ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren bu özellikle donanmış bir ilk hücrenin mevcut olmuş olması gerekmektedir. Burada gene tarihin o zamana kadarki serüveninde hem sık sık hem de değişik değişik biçimler altında önemli bir rol oynamış olan rastlantı faktörünü en meydan okuyan, en katıksız ve en ödünsüz biçimiyle bulmaktayız. Çünkü burada artık söz konusu olan bir olayın ortaya çıkmadan önce ortaya çıkma olasılığının ne olduğu sorusu değildir. Gelişmenin izleyeceği yolun birçok olasılıkları açık olduğu ya da hatta olasılıkların sonsuz büyüklükte bulunduğu durumlarda rastlantının öneminin de bir anlamda o ölçüde azaldığını, hatta rastlantının pek bir önemi kalmadığını da daha önceki gelişme öyküsünde bir vesileyle görmüştük. Bir kiremitin çok belli bir biçimde sokağa düşme, daha doğrusu parçalarının belli bir biçimde sokağa yayılma olasılığı istediği kadar küçük olabilir. Ama kiremitin eninde sonunda bir biçimde düşmesini ve evrim tarihinin yoluna devam etmesini en bilgiç olasılık hesapları bile etkilemeyecektir. Etkilemeyecektir çünkü kiremitin hangi özel biçimde ve hangi bireysel sonuçlarla asfalta çarptığı evrimin hiç de umurunda değildir. Özellikle üzerinde duracağımız olgu, belli tarzdaki bir düşüşün ve sonuçlarının bir kez daha yenilemezliği anlamına gelen bir yandaki aşırı olasılık dışılığın karşısında sonsuz sayıdaki gelişi güzel düşme olanağının yer almadığı gerçeğidir. Öyle ya da böyle, kiremit yere nasılsa düşecektir. Bu konuda birinci kitaptaki Hayat Rastlantı mı Zorunluluk mu başlıklı son bölüme bakabilirsiniz. Aynı mantık sonucu, bugün biyokimyacıların saptadıkları gibi enzimlere özgü kodlamaların ve enzim üzerindeki amino asit dizilişlerinin belli sıralara göre gerçekleşme olasılıklarının, aynı biçimin bir ikinci kez ortaya çıkma olasılığının, Handis'le Yo'a yakın olmasına karşın, kiremidin öyle ya da böyle eninde sonunda yere düşmesi gerektiği yolundaki mantığı burada da uygulayacak olursak, enzimlerin ve öteki proteinlerin doğuşlarının eninde sonunda gerçekleşmekten kurtulamayacak bir olgu olduğunu da anlarız. Söz konusu enzimler ve proteinler ortaya çıktıklarında çeşitli proteinleri DNA aracılığıyla kodlayıp birleştirmeye yönelik sonsuz sayıda olasılık vardı. Ancak oksijenin evrimde ilk kez bu yoğunlukta ortaya çıktığı bu evrede bu kez durum daha önce olduğu gibi öyle de olsa olur, böyle de olsa olur türünden bir keyfiliğe tahammül edebilecek gibi değildi. Artık milyarları bulmuş onca yılın ardından gelişme kendisini kendi ayağıyla somut bir yöne yöneltmişti. Ve bu kavşağın ardında at oynatabileceği alanda iyice daralmıştı. Hayatın başlangıç öyküsü atmosferdeki oksijen miktarının öne alınmaz bir biçimde tırmandığı zaman noktasına ulaştığında evrimin bundan böyle yoluna devam edebilmesi için karşısında bulduğu olanaklar bir zamanlar olduğu gibi keyfi bir sayısal çokluğu temsil etmekten çok uzaktılar artık. Tersi söz konusuydu bunun. Karakteristik ve başka maddelerle karıştırılmayacak kendine özgü özellikleri olan oksijen elementi, canlıların yaşamalarını sağlayan ve onsuz edemeyecekleri doğal ortama kendi özelliklerinin damgasını vurmaya başlamıştı. Çevrede ortaya çıkan bu yeni elementin özellikleri, öteki elementlerden alabildiğine farklı bireysel özellikler olarak çevreyi etkilemeye başladığına göre, bu köklü değişikliğe doğal çevrenin öğeleri ve yeni canlılarda alabildiğine özgün işlevler ve faaliyetler geliştirerek ayak uydurmak zorundaydılar. Bu saldırgan oksijen elementiyle baş edebilmeyi sağlayacak kimyasal yöntem sayısı öyle sınırsız değildi. Hatta biyolojik koşullar göz önünde tutulduğunda bunlar arasında o aşamada yeryüzünde ortaya çıkıp kendini gerçekleştirebilmiş olduğu için belki de sadece o bir tek yöntem vardı. Ama bundan da pek emin olamayız. Dünya tarihinin bu anında doğduğu andan itibaren solunum yapabilmek için gereksinme duyulan tamamen yeni türdeki enzimlere, salt rastlantı sonucu sahip olan en azından bir hücre yeryüzünde bulunmamış olsaydı, gelişme ve evrimin zinciri kopardı demiştik. Durumu iyice kavrayalım. Bu söz konusu hücre, daha doğduğu anda gerekli miktarda enzime sahip olmuş olmalıdır. Yani atmosferin oksijeniyle burun buruna gelmeden önce. Salt rastlantı sonucu ortaya çıkmış böyle bir uyum gerçekten de mümkün müdür? Bu bütün biyolojik evrimin en temel sorusudur. Bu soruya verilen yanıta göre düşünürler de öbekleri ayrılır. Bu soruya evet mümkündür yanıtı vermek, modern doğa bilimi olan inancı doğrulamak gibi bir şeydir. Biraz kötü niyetli ifade etmek istersek şöyle de diyebiliriz. Modern doğa bilimden yana olan kimse bu soruya evet diye yanıt verme ötesinde bir seçeneğe sahip değildir. Çünkü doğa olaylarını anlaşılır yoldan açıklamayı kendine hedef kılmış, bunları doğaüstü müdahalelerin yardımlarına başvurmadan doğruca doğa yasalarına dayanarak türetmeyi amaçlamıştır. Ama işin burasında olup biteni doğa yasalarıyla dolayısıyla rastlantıyla açıklaması söz konusu kimsenin köşeye sıkışmışlığının da belirtisidir. Çünkü bu durumda zaten rastlantıya inanmasında ne yapsın? Evrimin gelişmeye devam etmesini sağlamak bakımından elinde sadece tek bir soluyabilen hücre bulunmuş olmasını başka türlü doğa bilimsel anlayışa ters düşmeden açıklamak nasıl mümkün olabilir ki? Oksijene uyum sağlayabilecek tek bir hücrenin tam o kaçınılmaz biçimde gerekli olduğu anda ortaya çıkmış oluşunun sadece anlamlı bir olay olmakla kalmayıp bu karmaşık kimyasal tepkimenin yeryüzündeki hayatın devamı bakımından kesinlikle vazgeçilmez oluşunu bilimsel bir yoldan açıklamak istiyorsak, rastlantı kategorisine başvurmaktan başka çaremiz var mı ki? Doğa bilimsel anlayışa bağlı kalarak olayı açıklamak zorunda kalan biyolog, bu açmaz durumda bilindiği gibi iki varsayıma başvurmaktadır. Birincisi, bölünme sırasında hücrelerde sürekli olarak mutasyonların ortaya çıktığı varsayımıdır. İkincisi ise mutasyonlara hedef olmuş hücre sayısının belli bir anda evrimin gerektirdiği öteki deyişle hayatın devamı bakımından tam o anda vazgeçilmez olan değişiklikleri de gene rastlantısal olarak içerecek kadar çok oldukları, başka deyişle söz konusu rastlantısal mutasyonlar içinde o anda hayatın devamı için geçerli olan o tek bir mutasyonun da bulunduğu varsayımıdır. Ama işte belli bir amaca hizmet edici rastlantıların böyle üst üste birikmesi de bizim inandırıcılığımızı tartışılır hale getirmektedir. Daha önce de değinmiştik. Hücre bölünmesiyle birlikte gerçekleşen DNA bölünmesi ve DNA'nın aynısının yeniden üretilmesi sırasında bir hücre iki hücreye çıktığı anda ilk hücre içindeki inşa planının aynısı kardeş hücrede de ortaya çıkar. Oran olarak küçük de olsa kimi hatalar olacaktır.